Ayrım 5.
Kabul edilmelidir ki, dobra dobra ve dizginlenmeden dile getirilen bu duygunun hiçbir platonik yanı yoktur. Rönesans şiiri kur yapma aracı olarak kullanmayı ortaçağın platonik aşkından öğrenmiştir. Sembelin'de Platon kendisi aşk şiiri yazmayı beceremeyip kendisiyle alay edilmesi üzerine parayla "Dinle dinle tarla kuşunu, hark hark the lark" diye yazan bir ozan tutar. Orta çağdan önce aşka ilişkin oldukça çok şiir bulunmasına karşın doğrudan kur yapmayı içeren çok az şiirin var olması ilginçtir. Efendisinin evden ırak olmasından dolayı acı çeken hanımefendiyi anlatan Çin şiiri, nazmı vardır. Ruhu güveyini burada tanrıdır, bekleyen bir gelin gibi anlatan mistik Hint şiiri vardır. Ama erkeklerin arzuladıkları kadını elde etmekte çok az dirençle karşılaşmaları, onların müzik ve şiirle kur yapmalarını gereksiz kılmıştır denilebilir. Sanat açısından kolayca elde edilebilen kadın kesinlikle hoş karşılanmaz. Çokluk arzulanan şey kadının elde edilmesinin zor fakat imkansız olmamasıdır. Bu durum aşağı yukarı Rönesans'tan beri süre gelmektedir. Güçlükler biraz içsel ve biraz dışsaldır. İçsel olanlar geleneksel ahlak öğretisinin yarattığı vicdani engellerden kaynaklanır. Romantik aşk durağı romantizm hareketiyle erişti. Shelley bu hareketinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilebilir. Shelley sevdalanınca içini coşkulu duygular kaplamış, şiirde ifadesini bulan düşsel düşüncelere dalmıştır. Doğal olarak kendisinde böylesi sonuçlar doğuran duygunun baştan sona iyi olduğu yargısına varmış ve aşkın sınıflandırılması için hiçbir neden görmemiştir. Karşısındakileri ikna için öne sürdüğü kötü ruh haline dayanmaktaydı ama ona şiir yazdıran da isteklerine konulan engellerdi. Eğer soylu ve talihsiz Emilia Vivani bir manastıra kapatılmamış olsaydı, Efif Sigidon'u yazma gereğini duymayacaktı. Eğer Jane Williams tümüyle erdemli bir eşi olmasaydı, The Recollection'ı yazmamış olacaktı. Yerden yere vurduğu toplumsal engeller en güzel yapıtlarının yaratılmasında büyük paya sahiptir. Shelley'de ortaya çıkan biçimiyle romantik aşk, geleneksel engellerin varlığını sürdürdüğü, fakat aşılamaz olmadığı bir kararsız denge durumuna dayanmaktadır. Eğer bu engeller çok katı olsaydı ya da hiç olmasaydı, romantik aşk böylesine gelişip serpilemezdi. Uç bir örnek olarak Çin sistemini ele alalım. Bu sistemde erkek hiçbir zaman karısından daha saygın bir kadınla birlikte olmaz. Ancak onun yetersizliği söz konusu olunca genel eve gider. Karısını onun için başkaları seçer ve düğün gününe kadar tanımaz karısını. Sonuçta tüm cinsel ilişkileri romantik anlamda aşktan tamamıyla yoksundur. Ve hiçbir zaman aşk şiirini doğuran sevgili peşinde koşmak için çaba harcamaz. Tam bir özgürlük ortamında insan başarılı aşk şiirine karşı çok yetenekliyse de en seçkin düşünsel çabalarını bu alanda başarıya ulaşmak için pek az gereksinim duyar. Böylece aşk şiiri gelenek ve özgürlük arasında çok hassas bir dengeye dayanır. Ve her iki yandan birisinin ağır basıp dengeyi bozması şiirin en güzel biçimiyle ortaya çıkmasını engeller. Aşk şiiri aşkın tek ereği değildir ve hatta romantik aşk sanatsal anlatımlara yol açmadan da serpilip gelişebilir. Romantik aşkın yaşamın sunduğu en şiddetli mutluluk kaynağı olduğuna inanıyorum. Birbirini tutkuyla, düşle, şefkatle seven kadın ve erkek arasındaki ilişkide bilinmemesi her insan için büyük bir kayıp olan erişilmez değerde bir şeyler vardır. Her ne kadar yaşamın ana amacı olmayıp sadece öğelerinden biri ise de bence toplumsal sistemin bu hazzı olanak tanıması önemlidir. Oldukça yakın zamanlarda aşağı yukarı Fransız devriminden bu yana evliliğin romantik aşk sonucu gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin bir düşünce gelişti. Çağdaş insanların çoğu, en azından İngilizce konuşan ülkeler, bir zamanlar bu düşüncenin devrim yaratan bir yenilik olduğunu akıllarına bile getirmeden bunu doğal bir olgu olarak karşılamaktadırlar. Genç kuşağın ana babaların seçimiyle gerçekleştirilen geleneksel evliliğe karşı verdikleri evliliği yeni temeller üzerine oturtma savaşımı 100 yıl önceki roman ve oyunlarda önemli bir yer tutmaktadır. Sonucun bu yenilikçilerin umduğu kadar iyi olup olmadığı şüphelidir. Mr. Malaprop'un evlilikte aşkın da nefretin de yıprandığı, bu nedenle işe azıcık nefretle başlamanın daha iyi olacağı kuralı üzerine söylenecek birkaç söz var. Romantik aşkın etkisi altında kalarak insanların birbirlerinin cinselliğine ilişkin bir şey bilmeksizin evlenmeleri, her birinin karşı tarafın sonlu güzelliklerden öte güzellikler taşıdığını hayal etmesine ve evliliğin uzun bir mutluluk düşü olacağına ummasına yol açacağı kesindir. Özellikle saf ve cahil yetiştirilmiş ve bu nedenle duyduğu cinsel açlıkla duygusal hoşlanmayı birbirinden ayıramayan kadın bu durumdan çabuk etkilenir. Evliliğin romantizmine her yerden fazla önem verilen, yasa ve törelere evde kalmış kızların düşlerinin kaynaklığı ettiği Amerika'da sonuç, ayrılıkların çok daha fazla olması ve mutlu evliliklere çok az rastlanmasıdır. Evlilik iki insanın birlikte olmaktan, hoşlanmalarından çok daha ciddi bir şeydir. Evlilik toplumun gerçek dokusunu biçimlendiren, çocukların doğumuna neden olma gerçeğinden kalkınan ve karı kocanın kişisel duygularının çok ötelerine uzanan bir kurumdur. Romantik aşk evlilik güdüsü oluşturduğu için yararlı olabilir ki bence yararlıdır. Fakat sevginin biçiminin evliliği mutlu kılmak için yeterli olmadığı ve yerine getireceği toplumsal görevin romantik değil, çok daha gerçekçi, sevgi dolu ve içten bir şey olduğu kavranmalıdır. Romantik aşkta sevilen kişi tüm açlığıyla ve eksiksiz bir biçimde görülemez, büyüleyici bir sisin ardındadır. Kuşkusuz belirli türden kocaları olan bazı kadınlar evlendikten sonra bile bu sisin içinde kalabilirler. Fakat bu da ancak kocasıyla gerçek dostluk kurmaktan kaçınır ve içindeki düşünce ve duygularıyla belirli oranda bedensel sırlarını koyu bir gizliliğin içine gömerse gerçekleşebilir. Ne var ki böylesi oyunlar içine düş karışmamış, sevgi dolu bir kaynaşmaya dayanan en güzel olasılıkların gerçekleşmesini engeller. Bundan da öte romantik aşkın evlilik için temel olduğu görüşü son derece anarşiktir ve evliliği öne çıkartarak çocukları bir yana koyan Aziz Pol'ün görüşüne gider. Çocuklar olmasaydı eğer cinsiyete ilişkin bir kuruma da gerek duyulmazdı. Aralarına çocuklar katılır katılmaz eğer bir sorumluluk duyguları varsa ya da evlatlarına karşı bir sevgi besliyorlarsa karı ve koca birbirlerine karşı olan duygularını artık en önemli şey olmaktan çıkartmayı başarmalıdır. Bölüm 7. Kadınların Kurtuluşu. Cinsel ahlakın günümüzdeki değişimi iki ana nedene dayanır. Bunlardan birincisi gebelikten korunma yöntemlerinin bulunması, diğeri ise kadınların eşitliğidir. Bu bölümün konusunu ikinci neden oluşturmaktadır. Birinci nedene daha sonra değineceğim. Miras hukukunu kız kardeşlerden yana çeviren Fransız devrimiyle başlayan kadınların eşitliği, demokratik hareketin bir parçasıdır. Mary Wollstonecraft'ın Kadınların Haklarını Koruma 1792 adlı kitabı, Fransız devrimini doğuran ve Fransız devriminin doğurduğu düşüncelerin ürünüdür. Onun döneminden günümüze kadınların erkeklerle eşitliği savı sürekli artan bir şiddet ve başarıyla öne sürülmüştür. John Stuart Mill'in Kadınların Boyun Eğmeleri adlı zekice yazılmış olan ve son derece inandırıcı kitabının kendisini izleyen kuşağın en aklı başında mensupları üzerinde büyük etkisi olmuştur. Annem ve babam onun müritleriydiler ve annem 1860'larda kadınların seçimlerde oy kullanma hakkını elde etmeleri için konuşmalar yapmaktaydı. Feminizme öylesine yakıcıydı ki beni henüz kadınlara pratisyen doktor olma hakkının verilmediği, yalnızca ebe olarak diploma alabildikleri o günlerde ilk kadın doktor olan Dr. Gerrit Anderson'a dünyaya getirtmişti. Bu ilk dönemlerde feminist hareketin üst ve orta sınıflar arasında sıkışmasından ötürü pek öyle dikkate değer bir politik gücü yoktu. Parlamentoya her yıl kadınlara oy hakkı verilmesi doğrultusunda kanun tasarıları verilirdi. Mr. Fatal Beck tarafından verilen ve Mr. Strangway tarafından desteklenen bu tasarıların o günlerde yasallaşma şansı bulunmuyordu. Gene de orta sınıflardan feministler evli kadınların mülkiyet yasasını 1882 çıkararak kendi alanlarında büyük bir başarı elde etmişlerdi. Bu yasa yürürlüğe girene kadar evli kadınların sahip oldukları tüm mallar kocalarının tasarrufu altındaydı. Koca ancak vakıf olduğu zaman sermayeyi kullanamıyordu. Kadın hareketinin politik yanı çok kısa bir süre önce ortaya çıkmıştır ve değinilmeyecek kadar iyi bilinmektedir. Yine de genel görünümde yer alan büyük boyutlu değişimleri göz önüne alırsak, Uygar ülkelerin birçoğunda kadınların geçmişte görülmemiş bir hızla politik haklarını kazandıklarını gözlemleriz. Köleliğin kaldırılışı da aşağı yukarı benzer şekilde olmuştur. Ama yakın çağlarda kölelik Avrupa'da doğmamıştır ve hiçbir şeyin kadın erkek ilişkisi kadar içten bir şeyler taşıması mümkün değildir. Bana göre bu ani değişime iki neden yol açmıştır. Kadın taleplerine herhangi bir mantıklı yanıt bulmayı olanaksız kılan demokrasi kuramının doğrudan etkisi ve babalarının ya da kocalarının yardımlarına dayanmaksızın, yaşamlarını evleri dışında kazanarak günlük geçimlerini sağlayan kadınların sayılarının artması. Bu durum savaş sırasında erkeklerin yaptıkları pek çok işi kadınların üstlenmesiyle doğal olarak en yüksek noktasına erişti. Savaştan önce kadınların barışçı eğilimler taşıma olasılığı, onların oy vermelerine yöneltilen itirazlardan biriydi. Savaş sırasında bu yargıyı büyük oranda çürüttüler ve oy hakkı kanlı işlerdeki paylarının karşılığı olarak kendilerine verildi. Politikanın ahlaksal düzeyini kadınların yükselteceğini uman ülkücü öncüleri bu sonuç düş kırıklığına uğratmış olabilir. Ne var ki ulaşmak için uğruna savaştıkları şeyleri, ülkelerini yerle bir eden yollardan elde etmeleri ülkücülerin kaderidir. Elbette kadın hakları ahlaksal olarak ya da başka bir yönden kadınların erkeklerden daha üstün olduğu inancına dayanmıyordu. Bunlar sadece demokrasi yanlılarının genel yargılarından ya da kadınların bir insan olarak sahip oldukları haklardan kaynaklanıyordu. Fakat tıpkı ezilen bir sınıfın ya da bir ulusun haklarına sahip çıktıkları gibi bu hakkın savunucuları da genel savlarını kadınların belirli erdemleri olduğunu, bu erdemlerin çoğunlukla ahlaksal alanda kendini gösterdiğini öne sürerek güçlendirmeye çabaladılar. Kadınların politik eşitliğini bizim konumuzu dolaylı ilgilendirmektedir. Önemli olan evlilik ve ahlakla bağlantısı açısından toplumsal eşitliktir. İlk dönemlerde ve günümüzde doğuda kadınların namusu onları ayrı tutup gizleyerek korunmuştur. Onların kendi kendilerine hakim olmaları için herhangi bir uğraşa girilmemiş, sadece her türlü günahtan onları uzak tutabilmek için her şey yapılmıştır. Batı'da bu yöntem hiçbir zaman içtenlikle benimsenmemişse de, saygıdeğer hanımlara küçük yaşlarından itibaren evlilik dışı cinsel ilişkiden dehşete düşmelerini sağlayan bir eğitim verilmiştir. Bu eğitimin yöntemleri mükemmelleştikçe dış engeller ağır ağır kaldırıldı. Dış engellerin kaldırılması için uğraşanlar içsel engellerin yeterli olacağına inanıyorlardı. Örneğin iyi yetiştirilmiş kibar bir kızın eline ne türlü fırsat geçerse geçsin hiçbir zaman bir genç adamın ileriye gitmesine izin vermeyeceği için refakatçinin gereksizliği düşünülmüştür. Benim gençliğimde saygıdeğer hanımlar kadınların büyük çoğunluğunun cinsel birleşmeden hoşnut olmadıklarına ve evlilikte buna görev duygusuyla katlandıklarına inanırlardı. Bu görüşten kalkınarak bu hanımlar kızlarına daha fazla özgürlük verme riskine girmeye isteksiz değillerdi. Sonuç umulandan bir oranda farklı gerçekleşti. Ve bu farklılık evli ve bekar kadınların her ikisinde de aynı şekilde kendisine gösterdi. Victoria döneminin kadınları ve bugün hala kadınların büyük bir bölümü düşünsel bir hapishane içindedir. Bu hapishane bilinçli değil, bilinçaltı yasaklardan meydana gelmiştir. Günümüz gençliği arasında gerçekleşen bu yasakların yok oluşu, namusluluk dağları altında gömülü kalmış, içgüdüsel bilincin yeniden belirmesine yol açtı. Bunun sadece ülkemizde ya da bir tek sınıfla değil, tüm uygar ülkelerde ve tüm sınıflarda ahlak felsefesi üzerinde son derece devrimsel etkisi olmuştur. Kadınla erkek arasında eşitlik talebi baştan beri sadece siyasal konularda değil cinsel ahlakta da söz konusuydu. Mary Wollstonecraft'ın tutumu son derece uygarcaydı. Fakat bu konuda kendinden sonra gelen kadın hakları savunucuları tarafından izlenmedi. Hatta tam aksine bunlar erkekleri şimdiye kadar sadece kadınların katlandıkları düşünsel prangaya zorla vurmayı amaçlayan son derece katı ahlakçılardı. Buna rağmen 1914'ten beri pek öyle fazlaca kuramsal olmadan genç kadınlar bir başka yol izlemeye başladılar. Savaşın verdiği duygusal heyecan zaten pek gecikmeden ortaya çıkacak olan bu yeni hareketin daha erken doğmasına neden oldu. Geçmişte kadını namuslu kalmaya zorlayan güdülerin başında cehennem ateşi ve gebe kalma korkusu gelirdi. Bunların birincisi dinsel katılığın zayıflamasıyla, ikincisi gebeliği önleyici şeylerle ortadan kalktı. Geleneksel ahlak ve töre bir süre için düşünsel tembellik sayesinde gücünü koruduysa da savaşın getirdiği sarsıntı bu engelleri yerle bir etti. Çağdaş feministler erkeklerin ayıplarını sınırlamada 30 yıl öncekiler kadar vesveseli değiller. İstedikleri erkeklere tanınan hakların kendilerine de tanınması. Feminizmin öncüleri ahlaksal esirlikte eşitlik arıyorlardı. Çağdaş feministler ise ahlaksal özgürlükte eşitlik arıyorlar. Bu hareket henüz daha ilk evresinde ve nasıl bir gelişim göstereceğini söylemek olanaksız. Taraftarları ve uygulayıcıları çoğunlukla pek genç. Ağırlığı olan önemli kişiler arasında çok az destekçileri var. Polis, yasa, kilise ve anne babaları kendilerine karşı. Gerçekler her ne kadar iktidardaki kafaların bilgisine sunuluyorsa da, gençler genellikle acı verecek gerçekleri bunlardan gizleme inceliğini göstermekteler. Yargınç Lindsay gibi yazarlar gerçekleri ortaya serdiklerinde, yaşlılar gençlere iftira atıldığını, gençlerin atılan bu iftiranın bilincinde olmadığını söylüyorlar. Elbette bu son derece istikrarsız bir durumdur. Sorun iki şeyden hangisinin daha önce gerçekleşeceğidir. Ya yaşlılar gerçeklerin farkına varacaklar ve gençleri kazandıkları özgürlüklerden yoksun bırakmak için çalışacaklar ya da gençler büyüyüp yeni ahlaka tasvip ve itibar sağlayabilecek önemli ve saygın konumlara gelecekler. Sanırım bazı ülkelerde bunlardan birini, bazılarındaysa diğerini göreceğiz. Her şey gibi törelsizciliğin de kabul edilmiş törenin yerine yeni töreler koymak isteyen töreci öğretiler, gayri ahlakiye. Devletin yetki alanına girdiği İtalya'da namusu pekiştirmek için etkin önlemler alınmaktadır. Rusya'da ise tam tersi söz konusudur. Devlet yeni ahlaktan yanadır. Almanya'nın protestan bölgelerinde özgürlüğün kazanması beklenebilirken Katolik bölgelerinde oldukça şüphelidir. Fransa'da geçmişten kalan törelsizciliğin bazı biçimlerini hoşgörüyle karşılayan ve onlarsız yapılmayan Fransız geleneğinin silkilip atılabilmesi çok güçtür. İngiltere'de ve Amerika'da ise ne olabileceğini tahmin etme cesaretini kendimde bulamıyorum. Burada bir parça durup kadınların erkeklerle eşit olma isteklerindeki mantıksal içermeyi gözden geçirelim. Erkeklerin çok eski zamanlardan beri kuramsal olmasa da uygulamada gayrimeşru cinsel ilişkide bulunmalarına izin verilmiştir. Erkekten evlenirken bakir olması istenmemiş ve hatta evlendikten sonra bile evlilik dışı cinsel ilişkileri karısı ve komşuları tarafından öğrenilmediği sürece pek vahim sonuçlar doğurmamıştır. Bu sistemin gerçekleşmesi fahişeliğe bağlıdır. Bu kurumu ise çağdaş insanın savunabilmesi güçtür ve çok az kişi kadınların dilediklerinde tatmin edilebilmeleri için bir erkek fahişeler sınıfının oluşturularak erkeklerle aynı haklara sahip olmalarını ve kocaları gibi iffetli olmadan iffetli görünebilmelerini isteyebilir. Evliliklerin geç yaşlarda gerçekleştirildiği günümüzde kendi dengi bir kadın bulup da yuva kurana kadar pek az erkeğin bakir kalacağı açıktır. Nasıl bekar erkekler el değmemiş kalmıyorlarsa eşitlik ilkesinden hareketle evlenmemiş kadınlar da bekaretlerini korumayabilirler. Elbette ahlakçılar için kabul edilebilecek bir şey değildir bu. Bu konuda düşünme zahmetine giren her geleneğe bağlı ahlakçı cinsel namusun kadında erkekten çok daha önemli olduğu görüşünü savunarak uygulamada çifte standartlı bir davranış içinde olduğunu görecektir. Oysa bunların kuramsal ahlakında erkeğin de iffetli olması istenir. Gizlice günah işleyebilmeleri kolay olduğu sürece bu istek erkeklere kabul ettirilemez. Geleneğe bağlı ahlakçı sadece kadınla erkek arasında eşitsizliğin var olduğu kanısında değildir. O aynı zamanda kendi düzeyindeki genç kızlarla kuracağı ilişkinin para yerine sevgi ve güzellik kavramlarına dayanma olasılığına rağmen genç bir erkeğin fahişelerle cinsel ilişki kurmasını yeğlemektedir. Ne var ki ahlakçılar uyulmayacağını bildikleri ahlakı savunmanın sonuçlarını düşünmüyorlar. Fahişelik kendi öğretilerinin kaçınılamaz sonucu olduğu halde fahişeliği savunmadıkları sürece ondan sorumlu olmadıklarını sanıyorlar. Bugünümüz profesyonel ahlakçısının ortalama zekanın altında olduğunu gösteren bir başka gerçektir. Yukarıdaki koşulların ışığında birçok erkek ekonomik nedenlerle erken evlenmeyi olanaksız gördüğü ve birçok kadın hiçbir surette evlenemediği sürece kadın erkek eşitliğinin kadın iffeti üzerindeki geleneksel ölçütlerde bir yumuşamayı gerektireceği açıktır. Eğer erkeklere evlilik öncesi cinsel ilişki serbestliği gerçekte olduğu gibi veriliyorsa aynı serbestlik kadınlara da tanınmalıdır. Kadınların çoğunlukta olduğu tüm ülkelerde sayısal zorunluluktan dolayı evlenemeyen kadınların cinsel deneyimlerine tümüyle engel olmak acılı bir haksızlıktır. Şüphesiz kadın hareketinin öncüleri böylesi sonuçlar amaçlamıyorlardı. Fakat onların çağdaş ardılıları bu sonuçları gayet net kavramaktadırlar. Ve kadın ya da erkek, bu türetimlere karşı olan herkes gerçekte kadın haklarından yana değildir. Bu sorun da yeni ahlakın eski ahlakın karşısına çıkması son derece kesin bir tartışma konusu doğurmuştur. Eğer kızların bakireliği ve kadınların sadaketi artık aranmıyorsa ya ailenin korunması için yeni yöntemler bulmak ya da ailenin dağılmasına göz yummak kaçınılmaz hale gelmektedir. Doğumların sadece aile içinde yer alması ve evlilik dışı tüm cinsel ilişkilerin gebeliği önleyici yöntemlerle kısırlaştırılması öne sürülebilir. Bu durumda kocalar doğuluların harem ağalarına gösterdikleri gibi bir hoşgörüyü karılarının aşıklarına göstermeyi öğrenmelidirler. Tasarlanan böylesi bir düzenin şu andaki güçlüğü de doğum kontrol işleminin etkenliğini ve karılarımızın dürüstlüğünü düşünebileceğimizden daha fazla bir güven gerektirmesindendir ki bu güçlük çok geçmeden halledilecektir. Yeni ahlaka denk düşen diğer almışık çok önemli bir toplumsal kurum olan babalığın dağılarak babanın görevlerini devletin üstlenmesidir. Babalığından emin olduğu ve çocuğu sevdiği özel kurumlarda da baba elbette kendi istemiyle şu anki babanın görevlerini üstlenerek anneye ve çocuğa maddi yardımda bulunabilir. Fakat bunu yapmaya yasayla zorlanamayacaktır. Aslında tüm çocuklar şu andaki babalarını bilinmeyen gayrimeşru çocuklar durumunda olacak. Tek fark devlet bunları normal karşılayacak ve bakımlarına şimdikinden çok daha fazla özen gösterilecektir.